Ayrım 2. Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 18. Lou'nun dudaklarında bir gülümseme belirdi, bir kaşını kaldırdı. Bütün bu emeklerin harcamalarının faturasını görünce patronun atacağı bokları temizlerken epey ter dökecek olsam da çalışmandan etkilendim, çok çalışmışsın. Ben bir de orman bekçilerinin uyarılmalarının iyi olacağını düşündüm. Özellikle de Sedona bölgesinde, mağarası olan doğal koruma alanlarında çalışanların. Çünkü bunlar katilimizin işine yarayabilecek türden yerleri oluşturuyor. Orman bekçilerine önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlemlerinde biraz daha dikkatli olmalarını, karşılarına çıkan biri en ufak bir şüphe çektiğinde hemen bizimle temasa geçmelerini ya da polisi çağırmalarını söyledim. Onlar da en ufak bir şüphede bizi bilgilendireceklerine söz verdiler.
Güzel bir çalışma yapmışsın. Peki Winstone nerede? O da bu işte mi?
Hayır, o birkaç günlüğüne izinli.
Lou kaşlarını çattı. Onu da çağırmayı düşünmedin mi? Stone bence çok iyi bir uzmandır Kate.
Winstone çalışma arkadaşlarımdan biriydi ama aramızda bir takım meseleler vardı. Tabii ki öyle ama aramızın nasıl olduğunu da biliyorsun. Kedi köpek gibi kavga edip duruyoruz. Bu yüzden de yapılacak en iyi işin birbirimize ayak bağı olmamamız olduğunu düşündüm.
Lou kafasını iki yana salladı. Seninle hemfikir değilim. Peki senin şu izlemeyi aldığın iki adam kim?
İşte beni heyecanlandıran da bu nokta. Bunlardan biri şarap rengi bir Toyota Camry kiraladı. Diğeri de açık mavi bir Ford Taurus. Aralarında görünüşü beni daha çok heyecanlandıran Taurus'u kiralayan.
Neden seni heyecanlandırdı ki?
Çünkü bu arabayı kiralayan Konstantin Gamal adında bir psikiyatrist. Ermeni asıllı bir göçmen. Bu ülkeye 15 yıl önce öğrenci olarak gelmiş ve burada kalmaya karar vermiş. Soyadı aslında Gamalyan ama kısaltmış. Ayrıca vatandaşlık başvurusunda çocukluğunu İstanbul'da geçirdiğini söylüyor. Bakın işte bana fakslanan bilgi burada. Dosyamdan başvurunun bir kopyasını çıkarıp Lou'ya verdim. Lou da elini alıp kağıdı inceledi, kafasını kaldırıp bana baktı.
Bence ihtimal dahilinde. Baksana, adam psikiyatrist olduğuna göre kendini kaptırıp acımasız bir katile dönüşmüş olabilir. Bu benim de aklıma yattı. Bana şundan biraz daha bahsetsene.
Burada görmezden gelinmeyecek kadar önemli bir tesadüf söz konusu. Müritin cinayetlerinden ikisi Virginia'da işlendi, bir de İstanbul'da. Gamal'ın bu her iki bölgeyle de bağlantısı var.
Lou'nun gözlerinde şimşekler çaktı. Peki Virginia ile bağlantısı ne?
Bilmem inanacak mısın ama Bellevue Akıl ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde çalışıyor. Angel Körfezi yakınlarında, yani evimden 10 dakika uzaklıkta. Ayrıca profile de çok uyuyor. Çok iyi eğitim almış bir profesyonel. 30'lu yaşların sonlarında evlenmemiş, değerlendirme yapabileceğimiz bir ailesi de yok ortada. Dahası var. Hani tesadüf demiştim ya. Aslında ben bu adamla karşılaştım bile.
Lou'nun kaşları çatıldı. Ciddi misin?
Paul'la evliliğimiz çıkmaza girmeden önceydi. Travma sonrası bozukluğu yaşayan ve kendi isteğiyle Bellevue'ya yatan bir polis arkadaşı ziyaret etmemiz gerekiyordu. Gamal onun psikiyatristiydi. Paul'la birlikte onunla kısa bir görüşme yapmıştık.
Nasıl birine benziyor?
Hani öğrenciliğinde inekleyip duran hanım evlatları vardır ya, biraz öyle ve biraz da hayattan bezmiş, mülayim bir muhasebeciye. İnce yapılı, kalın çerçeveli gözlükler takan, varlığıyla yokluğu birbiri, hani kimsenin gözüne çarpmayan silik tiplerden.
Lou elindeki vatandaşlık başvurusunu bana geri uzattı. Peki adamın izlenmesinden herhangi bir şey çıktı mı?
Başımı hayır anlamında salladım ve elimdeki belgeyi dosyanın içine koydum. İşte zaten sorun da burada. Dışarıya adımını bile atmadı. Zannederim yatağında uyuyakaldı. Bugün öğleden sonra yapılan şizofreni hastalıklarının tedavisi üzerine panelin ardından akşam yemeğini erken bir saatte yedi ve akşam saat 9'da da perdelerini çekti. Sonra da odasından ayrılmadı. Adamı biraz daha izlememiz gerekiyor. Belki de epeyce.
Bakarız. Peki ya Toyota'yı kiralayan kim? Ondan da bir şey çıkmadı. 4 saat önce odasına bir fahişe getirtti. Büyük göğüsleri olan bir kadın. Saçları uzun, bacakları da uzun. Ayrıca yüksek ökçeli ayakkabılar giyiyor. Kadın yarım saat sonra odadan çıktı ve sonra bir baktık adamı sedyeye koymuşlar. Lobide ambulans bekliyor. Göğüs ağrıları varmış. Kalp krizi geçirmesinden şüpheleniyorlarmış. O saatten beri de hastanede.
Lu yorgun yorgun içini çekerek müthiş doğrusu dedi.
Bu orospu çocuğunu asla yakalayamayacakmışız gibi bir his doğdu içimde. Hani bir tane Green River katili vardı ancak yaşlandığında ele geçirilmişti. Ama ele geçirildiğinde cinayet işlemeyi de çoktan bırakmıştı. Bu da onun gibi olacak galiba.
Yatağımın yanındaki sandalyeye çöktü. Bence artık benim de bir şeyler söylememin zamanı geldi de çattı Kate.
İçimden bir ses Lou'nun buraya esas geliş nedenini birazdan işiteceğimi söyledi. Seni dinliyorum.
Pencerenin ötesinde bir şimşek çaktı ve Lou bir an kafasını çevirip şimşeğe doğru baktı. Bakarken yüzünde sanki bana söyleyeceği şeyleri kafasında tartıp biçiyormuş gibi bir ifade belirdi. Derken bana döndü.
Bizim FBI şu şeytanın müridini yakalayabilmek için 6,5 yıldan beri elinden geleni yapıyor. Bu katilin radarımıza takılmasından sonra Chicago ve DC'deki çifte cinayetlerini ilintilendirdik. Özel bir araştırma ekibi kurup onu yakalamaya çalıştık. Bu 6,5 yılın 4 yılında ekibin başında sen vardın. Ben terfi alınca yönetimini sana devretmiştim. Çünkü bu vakanın başına yeni birinin geçmesini istemiştim. Vakayı sana devrederken bir soruşturmayı senden daha iyi kovalayabilen birini de tanımıyordum. Göreve geldiğin andan itibaren haftanın 7 günü 24 saat çalıştın. Kişisel olarak böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini bilmiyorum. Ben de senin ekipteki başka biri de bu kadar koşuşturmacaya dayanamaz havlu atardı.
İhtiyatlı davranmam gerekiyordu. Sanki ufukta bir ama varmış gibi bir hisse mi kapılıyorum acaba?
Lou bir öf dedi. Kate, bence senin de atın üzerinden inip dizginleri bir başkasına devretmenin zamanı geldi.
Lou'ya kuşku dolu gözlerle baktım. Birkaç dakika önceki yılgınlığının yerini öfke almıştı. Onurumun kırıldığı hissine kapılmıştım.
Yerime sen mi geçiyorsun? Kate, sen Washington Yönetim Bürosu'nun bugüne kadar yaptığı en önemli soruşturmalardan birini yürüttün. Ama kendi iyiliğin için birazcık ara vermen gerekiyor. Sen sadece 28 kişiyi öldürmüş bir seri katilin peşinde koşmuyorsun. Sen son 6 ay içinde hem nişanlını hem de nişanlının 14 yaşındaki kızını katletmiş bir katilin peşinde koşuyorsun. İş tamamen kişisel bir kovalamacaya dönüştü. İşte bu adamı izlerken kendini çıkmazda bulup durmanın nedeni de bu.
Komodinin üzerinde duran glokuma bir göz attım. Eğer 10 dakika önceki perişanlığımı bilse Lou ne der diye geçirdim içimden. David'in taktığı nişan yüzüğü hala parmağımdaydı. Beyaz altın halkanın üzerinde basit bir elmastı bu. Bu yüzük bana David ile Megan'ın öldürülmelerini hep hatırlatıp duruyordu. Zaman zaman da bu olayı asla kafamdan silip atamayacağımı düşünüyordum. Lou ile göz göze geldim.
Bunu kişiselleştirenin müritin kendisi olduğunu ikimiz de biliyoruz. Vakada medyaya yansıyanlardan çemberi daralttığımı ve onu yakalamaya çok yakın olduğumu biliyordu. Bu yüzden de beni sarsmak amacıyla David ile Megan'ı öldürdü. Ama onları öldürerek onu yakalama konusundaki kararlılığımı daha da pekiştirdi. Beni bu vakadan alarak istediğini elde etme fırsatı tanıdığını görmüyor musun? Ben vakadan çekilirsem kazanan o olacak.
Kate, Lou kafasını iki yana salladı. Kate, senin onca iyi çabana karşılık bu soruşturmanın hiçbir sonuca varamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek durumundasın. Bu katili bulabilmek için sürücü koltuğuna yeni birini oturtmamız gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir gerçek var. Eğer kendine dikkat etmezsen katili yakalayayım derken kendini ona öldürteceksin.
İçimden bir ses Lou'nun haklı olduğunu söyledi. Varlığını hissettirmeye başlayan gerginlik beni korkutuyordu. Biraz önce yaptığım gibi beylik tabancamla oynamak pek bana özgü bir davranış değildi. Hatta intihara teşebbüs etme düşüncesi bile kişiliğime aykırı bir şeydi.
Lou, bana birkaç ay daha bir süre tanısan.
Keşke tanıyabilsem ama kararım kesin. Ya sen karışmazsan, kararı ben verirsem?
Zaman israfından başka bir şey olmaz. Patron gider benim yerime birini bulur.
Peki o zaman ben de çıtayı yükseltiyorum.
Kate, mantıklı ol biraz.
Benim yerime kim gelecek?
Senin yerine Van Stone'u düşünüyorum. Bu sayede o çok istediği terfisine de bir an önce kavuşur. Tabii eğer katilimizi yakalayabilirse.
Stone'un terfisiyle bir sorunum yoktu. Ama Lou'nun beyni böyle silip atması yüzüme bir tokat gibi öylesine inivermişti ki söyleyecek bir söz bulamıyordum.
Kapı çalındı, açtığımda karşımda araştırma birimi ajanlarından birini saçları yağmurdan sırılsıklan bir halde buldum. Rahatsız ettiğim için kusura bakma Kate.
Ne var diyerek ajanın sözünü ağzına tıkadım.
Sedona'nın dış tarafında bulunan doğal koruma alanındaki orman bekçilerinden şimdi bir haber geldi. Çığlıklar işitmişler. Birinin mağaraların yakınlarında gizlice dolaştığını düşünüyorlar. Polisler adamı köşeye sıkıştırmışlar. Biz de bunun adamımız olabileceğini düşündük Kate. Kötü haber ise adamın elinde genç bir kızı rehine olarak tutması.
Üçüncü kısım. Tim elemanları avlarına yaklaşıyorlardı. Mürit kireç taşı mağaraların içlerinde genç kızı peşinden sürükleyerek kaçıyordu. Köpeklerin havlamalarını işitince daha da hızlandı. Bedenindeki bütün gözeneklerden ter fışkırıyordu. Boynundaki kordonun ucunda sallanan şey profesyonel amaçlı bir el feneriydi ve sol elinde sıkıca tuttuğu ağzı tırtıklı bıçak kan içindeydi. Durmadan koşuyordu. Peşinden gelenlerle arasındaki mesafeyi elinden gelebildiğince korumaya çalışıyordu. Ama 13 yaşındaki kızın sık sık tökezleyip durması hızını kesiyordu. Kızın adı Melanie Colleen Jackson'dı. Kızı ve babasını kaçırdıktan sonra kızın eşyalarını karıştırdığında ancak bu kadar bir bilgiye ulaşılabilmişti. Kızın ellerini ve ağzını gri renkli ambalaj bandıyla bağlamıştı. Ama kızın korku dolu inlemeleri etraftan duyuluyordu. Bıçakla kızın işini bitirip ondan kurtulmak istese de içinden bir ses kızı elinde rehine olarak tutmasının daha iyi olacağını söylüyordu. Tünelde bir çatal vardı. Önünde tünel ikiye ayrılıyordu. Biri sağ tarafa gidiyordu, diğeri de sol tarafa. Her an yakalanabileceği korkusunu duyarak bu tarafa daha önce gelmiş miydi, gelmemiş miydi hatırlamaya çalıştı. Ama tepelerinden sarkan parlak floresan lambaların, sarp duvarları aydınlattığı mağaraların içleri hep birbirlerini andırıyordu. Müritin atletik bir vücudu vardı, kaslı ve yapılıydı. Ayrıca birkaç saniye durması nefesini yeniden toparlamasına yetiyordu. Kaybolmuş olduğundan emin olsa da kaçmaya devam etmesi gerektiğinin farkındaydı. Kurtulmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Kızın yüzünü mengene gibi kavradı. Adamın eliyle kapattığı ağzından zar zor nefes alabilen genç kız kanlı bıçak yanağına dayandığında acıdan inledi.
''Çeneni kapayıp koşmazsan babanı doğradığım gibi seni de doğrarım, anladın mı Melanie?''
Kız başını evet anlamında salladı. Nemli gözleri ölüm korkusuyla kocaman kocaman açılmışlardı. Adam bıçağı kızın yüzünden çekti, geriye kırmızı bir iz kaldı.
''Aferin sana küçük kız, şu güzel bacaklarını çalıştırmaya devam et bakalım.''
Mürit yine koşmaya, kızı da peşinden sürüklemeye başlamıştı. Polis köpeklerinin çılgınca avlamalarını işitti. Bunun bir ölüm kalım kaçışı olduğunu artık çok iyi biliyordu ve geriye sadece tek bir soru kalmıştı. Nasıl oldu da her şey böylesine ters gitti? Sheraton otelinden gece saat 11'de çıktığında her şey yolunda gidiyordu. Peruk ve bıyık takarak kılık değiştirmiş, Dockers marka siyah bir anorak ile mavi bir kumaş pantolon giymişti. İnce suni deriden kahverengi eldivenler takmıştı, ayağında da ayak izi bırakma ihtimali karşısında cinayet yerinden çok uzakta bir yerlere atabileceği ucuz bez ayakkabılar vardı. Siyah renkli doktor çantasında ihtiyacı olan malzemeler vardı. Ten rengi deriden üstünde bir bıçak takımının dizili olduğu kasap kemeri, testereler ve kurbanlarını parçalara ayırmaya yarayan satırlar, ameliyat eldivenleri, sabun ve daha sonra kendini temizlemek üzere şişelenmiş su. Otelinden ayrılmadan önce her şeyi en küçük ayrıntısına kadar planlamıştı. Her zaman olduğu gibi iki odalı bir kral dairesi ayırtmak istemiş, rezervasyon yaptırırken iki odalı bir süite ihtiyacım var, ailemden iki kişi daha sonra bana katılacak demişti.
O suite'de ondan başka kalan yoktu. Ama bu taktik sayesinde şüphe çekmediğinden, gerçek kimliğine tanıklık edilemeyeceğinden emin, bitişik dairenin kapısından çıkabilecekti. Şehri tanımak amacıyla araba kiralayıp dolaşıyor, kaçış yollarını planlıyor ama kurbanlarını kaçırmadan önce kiraladığı arabayı otelin garajında bırakıyordu. İşte yine arabasını otel garajına bıraktıktan sonra bir taksiye binerek şehrin doğusuna gitmiş, bir bilardo salonunun dışındaki dar bir sokakta duran büyük bagajlı 6 yaşındaki mavi bir Pontiac'ı gözüne kestirene kadar caddelerde yürümüştü. Arabanın kapısı kapalıydı ama anahtarlar kontak kilidinin üzerinde duruyordu. Pontiac'ı çalıp 3 sokak ötede arabanın plakalarını mıknatıslı sahte plakalarla değiştirdi. Ardından şehrin güney tarafına gidip bir benzincide durdu. Plastik bir benzin bidonu satın alıp içini 20 litre benzinle doldurdu. Bidonu arabanın bagajına koydu. Birinin kalkıp aracı tespit etmesi halinde çalıntı araba kullanmak onu koruyacaktı. Stetoskop ile siyah çanta yolcu koltuğunda duruyordu. Bunların yanında bir harita, ince bir el feneri, deri altı şırıngası ile kalın bir deriyle örtülmüş, ince demir çubuktan oluşan ölüm aletleri kullanılmak üzere hazır bekliyorlardı. Derken Sedona'nın arka sokaklarında dolaşmaya başladı. Yeni kurbanını arıyordu. Çünkü öldürme arzusunu midesindeki açlık gibi hissediyordu. En azından ikişer çift potansiyel kurban tespit etti. Ama sokaklar ya çok kalabalıktı ya da etrafta tanıklar vardı. Gece yarısı olduğunda fırtına bulutları karanlık gökyüzünde toplanmış, caddeler sokaklar boşalmıştı. Tam o gece kendine yeni kurbanlar bulma umudunu yitirip Pontiac'ı Sheraton'dan 10 cadde ötede bir yere bırakıp sahte plakaları da sökmeyi düşünürken şansı dönüverdi. Üzerinde yanıp sönen pembe bir neon ışıkla dans stüdyosu yazan yerin önünden geçerken bir adamın ve genç bir kızın kapıdan kaldırıma çıktıklarını gördü. Adam karanlık stüdyonun ön kapısını kilitlerken kız da ön tarafa park etmiş Toyota'ya binmek üzereydi. Mürit caddedeki ışıkların çoğunun söndürülmüş olduğunu, yolun da bomboş olduğunu gördü. Etrafta ne bir yaya vardı ne de oradan geçmekte olan bir araba. Cinayet işleyebilecek olmanın umuduyla kalp atışlarının hızlandığını, avuçlarının terlemeye başladığını hissetti. Bedeni heyecandan yanıyordu. Pontiac'ı durdurdu, arabanın yan camını indirdi ve potansiyel kurbanlarını çabucak inceledi. Kızılımsı saçları, yumuşak dudakları ve masum bakışlarıyla kız 12-13 yaşlarındaydı. Adam kızın paltosunun altında yeşil renkli bir stretch dansçı giysisi olduğunu fark etti. Baba kız mı bunlar? Öyle olmasını umuyordu. Kurbanların akrabalık derecesinin yakınlığı ölçüsünde cinayetin heyecanı artıyordu. Mürit stetoskopu koltuktan alıp boynuna taktı. Alet basit bir tuzaktan başka bir şey değildi. İnsanların karşılarında bir doktor gördüklerinde psikolojik olarak savunma mekanizmalarını kullanmadıklarını biliyordu. Kafasını arabanın penceresinden dışarıya çıkardı. ''Merhaba, mümkünse bana St. Catherine Hastanesi'nin yolunu tarif edebilir misiniz? Zannederim yolu kaybettim.'' Adam karanlık gökyüzünde bir şimşek çakarken iş yerinin kapısını kilitlemeyi bitirdi. Yabancı adamın stetoskopunu fark etti, Pontiac'a yaklaştı ve başını salladı. ''Hiç duymadım beyefendi, ismin doğru olduğundan emin misiniz?'' Mürit adamın bedeninin ince ama yapılı olduğunu fark etti. Kız gibi herhalde bu adam da bir dansçıydı. Çok fazla zorlanmadan adamın işini görebileceğini düşündü. ''Evet, özel bir hastane. Ben doktorum. Acil bir vaka için hemen oraya gitmem gerekiyor. Ama burada yolları bilmiyorum. Haritam var ama bir işe yarar mı bilmiyorum.'' Mürit adama haritayı ve el fenerini verip arabadan indi. Kızın yolcu koltuğu tarafındaki kapıdan 5 adım ötede durduğunu görmek adamı rahatlattı. Kızın işini de hiç sorun yaşamadan hemen görebilecekti. Bu arada kurbanlarını kaçırma kararını kesinleştirmeden önce boş sokağa bir kez daha göz attı. Birazdan olacakların beklentisi içinde sanki elektrik akımına kapılmış gibi tepeden tırnağa titredi. Yağmur çiselemeye başladığında adam da haritayı inceliyordu. ''Ben burada St. Catherine diye bir yer göremiyorum doktor bey.'' Hiç yanıt vermeden mürit kolunu kaldırdı ve göz açıp kapayıncaya kadar deri altı şırıngasını adamın boynuna sapladı.
''Ne oluyor be?''
Adam elini boynuna götürdü, şaşkınlıkla geri geri gitti ve sanki un çuvalı gibi yere yığıldı. Korku içindeki kız eliyle ağzını kapattı. ''Baba!'' Mürit hoyratça boynundan tuttuğu kızı kolundan itti, kız inleyerek yere yığıldı. Şu benzodiazepin müthiş bir şeydi. Kısa söylenişiyle benzo uygulanır uygulanmaz uyku veren güçlü bir narkotikti. Genellikle zorluk çıkaran psikiyatri hastalarını sakinleştirmede kullanılırdı. Mürit kan ter içinde kalmıştı. Bilincini kaybeden kurbanlarını teker teker yerden kaldırıp Pontiac'ın bagajına koymuş, ağızlarını ve ellerini ambalaj bandıyla bantlamıştı. Kurbanlarını bagaja kilitledi, sonra da yerden haritayı ve adamın arabasının anahtarlarını alıp cebine attı. Ama el fenerini elinde tuttu. Artık hızlanan yağmur boş sokağa yağıyordu. Elindeki fenerle yere baktı. Acaba o ya da kurbanları yere herhangi bir kanıt düşürmüş müydü? Bir şey bulamayınca da Pontiac'a bindi ve oradan uzaklaştı. Gece saat 1'de mağaralara varmıştı. Arabayı birkaç ağacın bulunduğu bir yerin arka tarafına park etti. Ayakkabılarına kalın galoşlar taktı. Baygın durumdaki kurbanlarını mağaranın 50 metre kadar içine teker teker sürükleyerek götürdü. Yağmur yağmaya devam ediyor. Fırtına da gittikçe şiddetleniyordu. Uyuşturduğu kurbanlarını yere yan yana sıralama işini bitirdiğinde yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Cinayet bölgesine daha önceden 3 kez gelerek her tarafı gözden geçirmişti. Burası duvarlarındaki Apache kızılderililerinin resimleriyle öne çıkan turistik bir yerdi. Kamyonetlerle gelip park çevresinde bira içerek kafa çeken gençler dışında kimsecikler olmuyordu. Ama saatlerin gece yarısını geçtiği böyle rüzgarlı bir gecede burası tamamen terk edilmişti. Mürit yüzündeki yağmur damlacıklarını sildi, şimdi kesme işine başlayabilirdi. İşinin tam orta yerinde kızın inleyerek ayılmaya başladığını gördü. Adamın cesedi kanlar içindeydi ve mürit cesedin yanına el büyüklüğünde siyah tahtadan bir haç koymuştu. Yanında da bir benzin bidonu duruyordu. Kızın işini bitirdikten sonra bidondaki benzinle cesetleri yakacaktı. Mürit her cinayetinde kurbanını kesip doğrarken hissettiği müthiş canlılığı, kızın babasını keserken de hissediyordu. İçi coşku doluydu. Tüm bedeni heyecandan adeta yanıyordu. Adamı doğramak için kullandığı bıçak takımıyla satırlar taşların üzerine düzgün bir şekilde sıralanmıştı. Kurbanının gövdesinden bir cerrah titizliğiyle çıkartmış olduğu organlar ise yerde kanlar içinde üst üste yığılmış bir halde duruyorlardı. Kalp ve akciğerler, pankreas ve dalak, karaciğer, bağırsaklar ve mide. Kızın üzerine eğildi. Kızın göz kapakları titrerken yeniden çalışmaya başlamak üzereydi. Kız ayıldı, sersem sersem etrafına bakındı. Ne kızın bu kadar çabuk ayılacağını hesaplamıştı, ne de kızın ağzındaki bandın gevşeyebileceğini. Kullandığı benzo miktarında bir şekilde hata yapmıştı. Kız yanında yatan babasının içi boşaltılmış cesedini görür görmez korkunç bir çığlık attı. Çığlık mağaranın her yerinden bir siren gibi duyuldu. Mürit el yordamıyla siyah çantanın içinden ambalaj bandını çıkarıp kızın ağzını büyük bir güçlükle bantladı. Sesi duyulmaz hale gelen kız artık taş kesilmiş gibi kas katıydı. Tam bıçak setinden eline bir bıçak alıp kesip biçme işine yeniden başlayacakken taş tıkırtılarına benzer bir ses işitti. Kaşlarını çatıp sese kulak kabarttı ama başka bir şey duyamadı. Kızın çığlığı ya birilerini harekete geçirmişti ya da vahşi mağara hayvanlarından birini rahatsız etmişti. Emin olması gerekiyordu. Bu yüzden de kızı orada bağlı bir halde bıraktı, el fenerini aldı ve inceleme yapmak için mağaranın ağzına doğru 50 metre kadar yürüdü. Tırtıklı bıçağını elinde sıkı sıkı tutuyordu. Attığı her adımda hisleri biraz daha fazla çevikleşiyordu. Hiç ummadığı bir anda çakan güçlü bir projektörün ışığına yakalandığında üniformalı 2 orman bekçisi karşısında bitivermişti.
''Dur, olduğun yerde kal!''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.